Ayrım 4.
Bir sabah bizim koruya baltacıların girdiği haberi köy dolaştı. Herkes evinden çıkıyor, gene giriyor, komşuya koşuyor, sokaklarda şaşkın acele gidip geliyordu. Fakat bu şaşkınlık çok az sürdü. Herkesi bir ağırlık, ümitsiz kararlar verdikleri zaman insanlara gelen bir ağırlık kaplayıverdi. Hepimiz bulunduğu siperde son kurşunu atacağını, sonra orada muhakkak öleceğini bilen bir nefer gibi sakindik. Tıpkı o nefer gibi dudaklarımızın kenarında acı bir istihza vardı. Sansarın ağzındaki bir pilicin yahut kesilmek üzere olan bir koyunun son çırpınışlarıydı bunlar delikanlı. Onlar da bunun faydası olmadığını belki çok iyi bilirler ama... İhtiyar biraz durdu. Sert bir rüzgar esmişti. Ormanın bütün dalları, bütün yaprakları ötüyor, haykırıyordu. Bu sesler fırtınalı bir denizin gürültüsüne benziyordu. Ağaçlar büyük dalgalar gibi inliyor ve çıkıyorlardı. Ormanın üzerimize devrileceğini zannediyordum. Zaman zaman yükselip alçalan, mütemadiyen makamını değiştiren bir muazzam uğultu, ihtiyarın kelimelerini büyütüyor, kıvırıyor ve kendisiyle karıştırıyordu. Onun sözlerini, orkestra içindeki bir flütün diğer aletlerin sesinden ayırt edilmeyen sesi gibi karışık duyuyordum. İhtiyar devam etti. Ta ne zamanlardan beri sesimizi çıkarmayıp içimize attığımız şeyler hep birden uyandı. Hepsinin acısını birden duyduk. Bu acı gençleri, ihtiyarları, kadınları ve çocukları hep birden bir kurt sürüsü haline koymaya kâfi geldi. Elimizde baltalar, sopalarla ormana daldık. İşçiler daha yeni başlıyorlardı. Bir tek ağaca el sürerlerse analarını belleyeceğimizi söyledik. Durdular. Azdıktılar ve böyle bir şey beklemiyorlardı. Derhal eşyalarını toplayarak ormanın kenarına çekildiler. Biz de ağaçlarının altına onlara karşı oturduk. İçimizden birini kasabaya, hükümetin bu işlere karışan memuruna yollayıp bekledik. Bu bekleyiş akşama kadar sürdü. Biz akşama kadar ağzımızı açıp konuşmadık. Hükümetin memuru geç vakit yanında şirketin bir memuruyla beraber geldi. Bizim yanımızdan geçip gittiler, amelenin başındaki adamla konuştular. Sonra hükümetin memuru yanındaki iki jandarmaya bizi göstererek "Sürün bunları ormandan dışarı," dedi. Şirketin memuru ameleye "İşinize bakın siz," dedi. O zaman köylü, kadın, erkek, bütün köylü hiçbir işaret almadan, hiç kavilleşmeden, sanki bir elden idare ediliyormuş gibi o anda yerlerinden fırladılar. Gözleri kapalı, karşılarında duranların hepsine saldırdılar. Odunlar, balta sapları inip kalkmaya başladı. Ormanın akşamla koyulaşan alacakaranlığında gölge gibi cisimlerin birbirinin üstüne atıldığı görülüyordu. Kapalı ağızlarda hapsedilen kısık ve iniltiye benzeyen seslerden başka bir şey duymak mümkün değildi. Çok sürmeden şirketin işçileri teker teker kayboluverdiler. Geri kalanlar da selameti kaçmakta buldular. Fakat hükümetin göbekli memuru ancak köye kadar koşabildi. Orada köy odasına saklanarak kapıyı arkadan sürmeledi. Biz de artık her şeyin bittiğini, bunu bizim yanımıza bırakmayacaklarını pekala biliyorduk. Artık yapacak bir şeyimiz yoktu. Biz işimizi bitirmiştik. Şimdi bekleyebilirdik. Her şey beklediğimiz gibi oldu. Ertesi gün imdat alıp gelen jandarmalar, çocuklar ve koca karılardan başka kadın, erkek, bütün köy halkını iplerle bağlayarak kasabaya götürdüler ve memuru kurtardılar. Sonra duydum ki delikanlılarla kadınlar onun bulunduğu odayı sabaha kadar durmadan taşlamışlar. Bir şey yapamamaktan, bir şey yapamayacağını bilmekten doğan bir şaşkınlıkla taşlamışlar. Tıpkı şeytan taşlar gibi. İçlerindeki hırsı böylece söndürmeye çabalamışlar. Zavallılar. İhtiyar sustu. Rüzgar durmuştu. Ormandan hafif sesler geliyordu. Ağaçların üzerinde uzun ve atlas bir etek dolaşıyormuş gibi fışıltılar vardı. Yapraklar içerisinde piyano bulunan bir odada bağırıldığı zaman piyano tellerinin çıkardığı hafif, ince uğultuya benzeyen karışık, birbirinden ayrılmaz acayip mırıltılarla kımıldıyorlardı. Orman dev büyüklüğünde bir çocuk gibi mışıl mışıl uyuyordu ve bu sesler onun nefesleriydi. İhtiyar yeni bir sigara yakarak kalktı. Bilmediğim bir tarafa doğru ağır ağır yürüdü. Ben de atıma binerek bu uyuyan ormanın zifiri karanlığına doğru yavaşça süzüldüm. 1930. Kazlar. Dudu elinde mektupla hızlı hızlı öğretmenin evine gitti. "Şunu okur musunuz?" dedi. "Seyit'ten geliyor." Köyde bekarlıktan canı çıkan öğretmen Dudu'nun çenesinin altından doğru görünen göğsüne yandan bir göz attı. Kadının esmer teninde elbiselerinin hafifçe gölgelendiği bir yol öğretmeni bir iki kere yutkundurdu. Sonra elini uzatarak "Ver bakalım," dedi. Dudu'nun kocası 3 sene evvel düğün yerinde birisini vurmuş 10 sene yemişti. Gerçi ölene kurşun atanlar 8 kişiydi ve rastlayan kurşunun kimin silahından çıktığı belli değildi. Fakat Seyit'le arkadaşı Durmuş'tan gayrısı kazadaki müstantiye para yedirip beni muhakeme kararı almışlardı. Vilayet ağır cezası da bu ikisine onar seneyi dayamıştı. Öğretmen mektubu okudu. Evvela selam edip karısının hatırı şerifini sual ettikten sonra kendisinin pek o kadar iyi olmadığından, Koç'taki yerinin pisliğinden ve bitten şikayet ediyor, Dudu gelirken bir iki kaz getirirse baş gardiyanla müdüre vererek yerini değiştireceğini, Koç'un baş taraflarda biti az temizce bir yere geçeceğini söylüyordu. Dudu mektubu öğretmeninin elinden çekip aldı, koynuna iyice yerleştirdi. Bu esnada öğretmen Dudu'nun göğsündeki gölgeli yolu biraz daha aşağılara kadar takip etmek imkanı buldu. Dudu, okulun kenarındaki gübrelikte yuvarlanan oğlu Hüsnü'yü elinden tutarak düşünceli düşünceli evine döndü. Ne yapacağını bilmiyordu. Topu topu bir kazı vardı. Onun da yumurtalarını bakkal İlyas Efendi'ye bağlamıştı. Kaz her gün yumurtlarsa, geçenlerde Hüsnü'ye içlik yapmak için aldığı bezin parasını bir ayda ödeyecekti. Şimdi kazı şehre iletirse İlyas Efendi evinde yorgan döşek koymaz, alır götürürdü. Hem sonra bir kaz, halbuki Seyit iki tane istiyordu. Eltisinin evine gitti. Bu Seyit'in ağasının karısıydı. Kocasına daha 15 gün kadar evvel maktulün arabaları avda vurmuşlardı. Dudu Seyit'e götürmek için bir kaz isteyince yeni dul bağırdı. Git şuradan git. O Seyit olacak gidinin yüzünden kocamı elimden aldılar. Damlarda sürünsün de çıkamasın inşallah. Ve ağlamaya başladı. Dudu kapıdan döndü ve korkusundan başka akrabalarına gidemedi. Gece gözünü kapayamadı. Evde 4 yaşındaki oğlundan başka kimsesi yoktu. Bu gece korkuyordu. Seyit'in düşmanları kocasına yardım etmemesi için onu mütemadiyen tehdit ediyorlardı. Seyit'in ağasını bile kardeşine ara sıra yardım ettiği için vurmuşlardı. Köyde kime gitse kovulacaktı. Halbuki Seyit iki tane kaz istiyordu. Hem de kendisi için değil. Yavaşça yataktan kalktı, avluya indi. Kümesten kazı yakalayarak ayaklarını bağladı. Kaz bağırmaya başladı. Komşu bahçedeki çitin arkasından başka kazlar cevap verdiler. Dudu biraz düşündü, sonra çitin bozuk yerine doğru yürüdü. Öteki bahçeye geçti. Birbirlerini itip kakalayarak köşeye sinmeye çalışan kazlardan bir tanesini yakaladı. Köpek tanıdığı için sesini çıkarmıyordu. Dudu yüzünü sırtına bağladı, kazları ayaklarından tutarak bir elini aldı. Öteki eline de bir torba bulgur yüklendi. Hüsnü'nün eline de ufak bir çömlekte pekmez verdi. Ara sıra ayağı taşa çarpınca pekmezler arkasına dökülüyordu. Gecenin serinliğinde şehre doğru yürümeye başladı. Şehirle köyün arası yayan 9 saatti. Seyit aşağı yukarı 3 aydan beri hastaydı. Hapishane doktoru hastanede yatmasına lüzum gösteriyor, birkaç gün yatıyor, daha ağır bir hasta gelince taburcu ediliyordu. En nihayet hiç kabul etmeyi verdiler. Tedavisi kabul olmayacak kadar ilerlemiş olan veremleri hastaneler kabul etmiyorlardı. Nizamnameleri böyleydi. Böylece hastaların cezalarının tecili ve tahliyeleri icap ederdi. Fakat seyir hastalığının ne olduğunu bilmiyordu. Hapishanelerin bu gibi dalaverilerini bilen açık göz ve pişkin mahsupların da onunla meşgul oldukları yoktu. Çünkü çok fakirdi. Evrakı ve raporları Mütte-i Umumilik kaleminde duruyor, takip eden olmadığı için sıra bekliyordu. Koğuşun en fena tarafında abdestliğin yanında yatıyordu. Hem de yarı aç. Hasta olduğu için çalışamıyor, kimseye hizmet edemiyor. Su falan taşıyamıyor ve bir tayında kalıyordu. Bu bir tayını da 3 günde yiyor, kalan ikisini satarak katık yapmak istiyordu. Ve bütün gün hiç kalkmadan yatardı. Biraz ilerideki pencereden bir avuç kadar gökyüzü görünürdü, masmavi. Gözlerini oraya diker, hiç konuşmadan beklerdi. Köye mektup yazdırdıktan sonra uzun müddet yollayamadı. Çift sürme zamanıdır, işler yarım kalır diye tereddüt ediyordu. Daha fazla bekleyemeyeceğini anlayınca 2 bükülü mektubu kuşağın arasından aldı. Görüşme gününde nizamiye kapısına giden bir mahpusa, ''Şunu bizim gelip giden köylülerden birine ver.'' dedi. Ve daha sabırsızlıkla beklemeye başladı. Mektubu götürecek olan köylünün bir sürü mahkemeleri vardı. 10 gün kadar şehirde kaldı ve Seyit hep bekledi. Gözleri avuç içi kadar mavi göğe dikilmiş yattı. Yalnız akşam üzerleri yattığı yerde biraz kuru tayınla biraz pekmez yiyor, sonra uyumaya çalışıyordu. Dudu gelirse nasıl kalkıp kapıya gideceğini düşünüyor, sürüne sürüne bile olsa gene giderim diyordu. Evlendikten 1 ay sonra askere gitmiş, tezkere aldıktan 20 gün sonra hapsedilmişti ve Dudu'ya hiç doymamış gibiydi. O da nedense hala gelmiyordu, artık bekleyemeyecekti galiba. Dudu hapishaneye geldi, kapının önü tenhaydı. Sokulduğu zaman jandarma itti ve ''Geri git!'' diye bağırdı. Kapıda duran gardiyan kazları ve torbayı görünce onu çağırmak için elini kaldırdı. Fakat tam bu sırada birkaç hapis bir sedye çıkardıkları için o tarafa gitti. Hapishane katibi, "Musallaya götürün, ben kaydına işaret veririm," diye bağırarak odasına giriyordu. Baş gardiyan da elindeki bir kağıdı gardiyanlara ve bazı mahkumlara imzalatıyordu. Bu, ölünün bir yorganı, bir bakır kabı ve bir çift eski kundurası kaldığına dair müzekkereydi. Sedye kapıdan çıkarken gardiyan biraz ötede duran Dudu'ya sordu. "Kimi istedin?" "Opropos Seyit'i." Gardiyan yüzünü buruşturdu. Eliyle kapıdan biraz evvel çıkan ve bir gardiyanla hafif cezalı iki mahkum tarafından Musalla Camii'ne götürülen sedyeyi göstermek üzereyken gözleri tekrar tekrar kazlara ve torbaya ilişti. Elini uzattı. "İçeride ama bugün görüşme günü değil. Ver onları da sen haftaya gel." Torbayı, kazları, pekmez çömleğini aldı, duvarın kenarına koydu. Hala daha kapının dibinde oturan Dudu'ya, "Haftaya gel dedik ya. Biz bunları kendisine veririz. Hadi, hadi bakalım, bekleme," diye bağırdı. Dudu şehirde bir hafta kalabilir mi hiç? Hüsnü'yü kolundan tutup çekerek yürümeye başladı. Çocuk dönüp dönüp arkaya bakıyor. "Hani ya babam? Nerede ya babam?" diye vızıldanıyordu. Dudu çocuğu hızla bir çekti. "Ne diye bağırırsın?" dedi. "Göstermediler işte." Sonra biraz yumuşadı. "Harmanda geldiğimizde görürüz." Köye döndüler. Köye gelir gelmez Dudu'yu jandarmalar yakaladı. Kaz çaldığı için kasabada muhakeme edildi ve 3 aya mahkum oldu. Yalnız cezasını kaza hapishanesinde yattığı için harman zamanına kadar Seyit'in ölümünden haberi olmadı. 1933. Bir firar. İki jandarma İdris'i aralarına almış götürüyorlardı. İdris ayaklarına basamayacak haldeydi. Jandarmalar çok dövmüşlerdi. Fakat seke seke yürümeye çalışıyordu. Bayram namazında İmamköy Camii'ni bastığını ve orada namaz kılanları soyduğunu en nihayet itiraf etmişti. Halbuki böyle bir şeyden haberi bile yoktu. Ne çare, dayak bu. Her şeyi söyletir. En aşağı 7 sene yiyecekti. Seke seke yürüyor, ara sıra ayağı bir taşa takılıp sendeledikçe jandarmaların birisi koluna yapışıyordu. Biraz yürüdükten sonra kendisine bir de sigara verdiler. Bunlar da aslında fena adamlar değildi. Fakat ne yapsınlar, vazife. Takibe çıkarken, "Faali bulmadan gelirseniz gözüme görünmeyin," diye yüzbaşı sıkı sıkı emirler vermişti. Köyü soyan çoktan kirişi kırmış olacağı için ne yapıp yapıp faali bulmak lazımdı. İdris de zaten kaç senedir buralarda serseri serseri dolaşıyor, bin bir türlü dalaverelere girip çıkıyordu. Birkaç kere de sigara kağıdı ve çakmak taşı satarken yakalanmıştı. Asıl mühimi köylü kendisinden şikayetçiydi. İlk zamanlarda rahmetli babasının babası köyün imamıydı. Hatırını sayanlar bile onun bu hallerini görünce kaybolmasını istemeye başladılar. İdris köyde kaldıkça jandarmanın ayağı kesilmeyecekti. Bunun için jandarmalar İdris'i yakalayınca muhtarla köy bakkalı İdris'i vakadan bir gün evvel İmamköy tarafına giderken gördüklerini söylediler. Bu kadarı yeterdi. Üst tarafını jandarmalar söylettiler. İdris İmamköy Camii'ni bayram namazında nasıl soyduğunu anlattı. Şimdi İmamköy'üne gidiyorlardı. İdris düşünüyordu. Adam akıllı dalmıştı. Bu dakikada aklında ne yediği dayak ne de yiyeceği 7 sene vardı. Onun zihnini büsbütün başka bir şey, başka bir düşünce dolduruyordu. Bu düşünce ona dayaktan ve hapisten daha acı geliyordu. Fazla işlemeye alışmamış olan kafası bir çare arıyor, bulamıyor. Sıkıntısını dışarıya fırlayan gözlerinde, yüzünün birbirine karışan sinirlerinde gösteriyordu. Düşündüğü şey şuydu. İdris dayak yerken köyü soyduğunu söylemişti. İş bu kadarla bitmiyordu. Deliller de lazımdı. Bunun için paraları ve gümüş saatleri nereye koyduğunu söylemek icap ediyordu. Ne parası, ne gümüş saati, hatta ne soygunu. Fakat söylemek lazımdı. Sopa, dipçik ve tekme dayanılır gibi değildi. Beyni kafasından fırlayacak gibi oluyordu. Ne söylesin? İmam köyünü ben soydum demek kolay. Fakat paralarla gümüş saatleri meydana çıkarmak zor. Hem çok zor. Değnekler, tekmeler, dipçikler kalkıp iniyordu. Bayılacak gibi oldu, gözleri karardı. Elini hafifçe kaldırdı. "Deyivereceğim," dedi. Jandarmalar bıraktılar. Yüzüne su serptiler. Bir sigara verdiler. O zaman İdris ilk aklına gelen ismi söyledi. "Paralar İmam köyünde kahveci Süleyman Ağa'da," dedi. Dayak kesilmişti. İdris'in de o zaman düşündüğü yalnız buydu. Fakat İmam köyüne doğru yola çıkınca büsbütün başka şeyler düşünmeye başladı. "Yandı garip Süleyman Ağa," dedi. Süleyman Ağa kendi köyünde olsun, imam köyünde olsun ona hala yardım eden bir tek kişiydi. Kahvesinde yatacak yer verir, ona nasihat filan ederdi. Nereden aklına evvela bu zavallının ismi gelmişti? Şimdi jandarmalar hiçbir şeyden haberi olmayan ihtiyarı yatıracaklar ve döveceklerdi. Gebertinceye kadar döveceklerdi. Süleyman Ağa, bilmiyorum diyecek, bin bir türlü yemin edecek fakat dayağı yiyecekti. Titrek sesiyle yalvaracak, anlatmak isteyecek, kıvrım kıvrım kıvranacak fakat dayağı yiyecekti. Ak sakallı ihtiyarın sakallarından yaşlar akarak ağladığını görür gibi oldu. İhtiyarın iki kat olmuş beline tekmelerin, dipçiklerin indiğini görür gibi oldu. Beyaz, gür kaşların altında feri kaçıp dışarı fırlayan iki gözün kendisine dikildiğini, beğendin mi ettiğini İdris demek isteyerek baktığını görür gibi oldu. Beline tekrar bir dipçik yemiş gibi inledi. Jandarmaların biri ona yandan bir göz attı. Sonra bir sigara daha çıkarıp verdi. İdris sigarayı göbeğinin üzerinde sallanan kelepçeli elleriyle yakalayarak ağzına getirdi. Sıkı sıkı bir iki nefes çekti. 5-10 adım daha gittiler. Sigara İdris'in ağzından düştü. Ah! Bunu yapamayacaktı. Karşıdan imam görünmüştü. Evvela bir iki uyuz ağaç, sonra birkaç kerpiç ev. 5-10 çıplak çocuk. 100 adım daha. Sonra köye geleceklerdi. Ve Süleyman Ağa. İdris etrafına bir bakındı. Şosenin sağ tarafı fundalıktı. Jandarmalara baktı. Silahları ellerinde gidiyorlardı. Bir sıçradı. Hendeğin öbür tarafına atladı. Düştü. Tekrar kalkarak fundalıkta koşmaya başladı. Jandarmalar şırak diye mekanizmaları açıp kapattılar. Ondan sonra iki tok ses. Havada kısa ve keskin bir vınlama oldu. İdris olduğu yere yıkıldı. Jandarmalar yanına koştular. Ağzında ince bir çizgi halinde kan geliyordu. Gözlerini açtı. Süleyman Ağa'nın bir şeyden haberi yok dedi. Başı yana düştü. Ağzından tekrar ve çok kan geldi. Tekrar gözlerini açarak benim de dedi. Gözlerini bir daha kapayamadan hafifçe gerildi. Olduğu yerde dimdik kaldı. 1933 Kanal. Çumra kanalının suları Beyşehir Gölü'nden çıkarken su rengindedir. Konya Ovası'nda kan renginde. Siz buna ovanın kırmızı toprağının rengidir diyeceksiniz. Ben dedem köylü Mehmet'le kardeşinin kanlarının rengidir diyeceğim. Konya Ovası'nın ufukları mavi değil, sarıdır, sapsarıdır. Siz bunun rüzgarın kaldırdığı tozlardan böyle olduğunu söyleyeceksiniz. Ben Konya hapishanesinde yatan Zar Mehmet'in benzinin sarılığından diyeceğim. Bozkırlardan mahsul tırnakla kazıyarak alınır. Sapan işlemez topraklar, deve dikeninden ve 2 santimlik otlardan başka bir şeyi üzerlerinde yaşatmak istemezler. Susuzluktan yanan göğüslerini çır çıplak gökyüzüne açmak isterler. İnsan ellerinin açtığı kanal bu ovalarının yalnız susuzluğunu artırır. Bulanık ve tembel, sanki buraya geldiklerini kızıyorlarmış gibi yüzlerini buruşturarak ağır ağır akan sular, biraz ötede çatlaklarını su diye bir karış açan toprakları doyurmak değil, buğuları ve serinlikleriyle olsun avutmazlar. Bir zeytinyağı ırmağı gibi koyu, sıkıntılı bir akışla sallana sallana geçip giderler. Bu ovadaki uyuz ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya çalışırlar. Dedem köyü kanalın yakınındadır. Yalnız sular Beyşehir Gölü'nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, 3 karışlık bir bostanı bile doyuramazlar. Yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buluşur, kanalın sarı sularına dikilir. Faydası olmayacağını bildiği halde bundan medet umar. Yağmur yılları da ancak 5 senede bir kendini gösterir. Dedem köylü Mehmet ile Zar Mehmet kapı bir komşuydular. Aralarında yaş farkı da yoktu. Küçükken köyün harman yerinde beraber emeklemişler, sokağın gübreli tozlarında beraber yuvarlanmışlar, sıska inekleri ellerinde boylarından büyük bir değnekle köyün kıyısından geçen sığırtmaca beraber götürmüşler, kanalda beraber kurbağa taşlamışlardı. Biraz daha büyüyünce analarıyla beraber pazara yağ ve yoğurt satmaya giderler, 7 saat ötedeki dağdan eşekle odun getirirler, hatta bunları beraber satarlar ve bazen acemi ve yabancı bir memurdan 5-10 kuruş fazla koparırlarsa bir örnek mintanlık zifir alırlardı. Delikanlılıklarında beraber düğünlere gitmişler, avrat oynatmışlar, kadın kaldırmışlardı. Bütün Orta Anadolu insanlarında olduğu gibi bunlarda da lakırdı haline gelmeyen bir dostluk vardı. Bu dostluk pek delikanlı zamanlarında yan yana giderlerken birbirlerinin elini tutup sallamak şeklinde görünürdü. Biraz sonra topraktan ekmeği dişiyle sökenlere mahsus ciddilik onları da ağırlaştırdı. Ev yükü üstlerine çökünce daha az buluşur oldular. Zar Mehmet evlenmişti. Dedem köylü Mehmet'in babası öldüğü için anası, bacısı, bir de 18 yaşında oğlan kardeşi onun başına kalmıştı. İki eski arkadaş bazen akşam üzerleri caminin duvarları dibinde yan yana çömelerek köye dönen sığırlara bakarlar, yarım saat kadar konuşmadan dururlar, sonra birbirlerine bakıp yalnız ağızlarının kenarında kalan bir gülüşe sırıtarak evlerine giderlerdi. Nihayet evin içinde çalışan elleri artırmak için dedem köylü Mehmet ile kardeşi Mustafa aynı günde evlendiler. Yaşları 20'yi geçmeyen iki tane gelin kerpiç kulübenin birer köşesine yerleştiler. Hayat yüzyıllardan beri devam ettiği gibi katı topraktan bir lokma bir şey sökmek için sessiz bir dövüş halinde ilerlemeye başladı. Dostluklar, hovardalıklar, kabadayılıklar, yalnız ekmek düşünenlerde yavaş yavaş yok olmaya başlayan bu hisler ve hareketler bir hatıra bile olamayacak kadar kafalarda sızlandı. Bir gün Zahar Mehmet tarlasını kanaldan sularken arkın yavaş yavaş boşaldığını, meydana sarı bir çamur tabakası çıktığını gördü. Başını kaldırıp evvela kanala, sonra biraz yukarıdaki dedem köylü Mehmet'in tarlasına baktı. Suyu orada önlediklerini ve kendi tarlalarını suladıklarını gördü. 6 yaşındaki oğlunu oraya yolladı. Çocuk çıplak ayaklarıyla tezeklerin üstünden koşarak dedem köylü Mehmet'in tarlasına gitti ve "Babam suyu koyuversinler diyor," diye bağırdı. Mehmet hiç cevap vermedi. Çocuk biraz daha bekledikten sonra yine koşarak kendi tarlasına döndü. O zaman iki Mehmetler aralarında 150 adım mesafe olduğu halde birbirlerine şöyle bakıştılar. Bu bakış birçok şeyler ve her şeyden evvel o günden itibaren aralarında barışma olmayan bir dövüş başladığını söylüyordu. Bu bakışta kin yoktu. Çünkü aralarında kin doğuracak bir şey geçmemişti. Bu bakışta yalnız toprak ve su kavgasının gölgeleri, insanların içini kapkaranlık yapan gölgeleri vardı. Hatta ihtimal biraz da teessür vardı. Yaşayabilmek, şu çatlak tarladan bir avuç ekin çıkarabilmek için birbirleriyle ölüme kadar dövüşmeleri lazım geldiğini bilmekten doğan bir teessür. Çünkü birbirlerine başkaca kinleri yoktu. Zahar Mehmet iki erkek kardeşe başa çıkamazdı. Bunun için evvela sulh olmak istedi. Böyle bir şeyin mümkün olamayacağını, suyun iki adamı kandıracak kadar çok olmadığını biliyordu. Nitekim dedem köylü Mehmet onun gönderdiği habere cevap bile vermedi. Zahar Mehmet gene bekledi. Tarlasına gitti, dibindeki çamurlar kuruyup çatlayan su yollarına, sonra yukarı taraftaki tarlada dolaşan Mehmet'e uzun uzun baktı ve bekledi. Gökyüzüne baktı, bir bulut aradı ve bekledi. Ekinler, sıska ekinler, yavaş yavaş bir karış kadar oldular. Ondan sonra güneş bu bir karış yeşilliği kurutmak için işini gücünü bırakıp bozkırların bu köşeciğine dökülmeye başladı. İnce yapraklar güneşin altında, sıcaktan soluyan bir köpeğin diri gibi titreşiyorlardı. Bir karıştan fazla büyüyemiyorlardı zavallı ekinler. Dedem köylü Mehmet'in tarlası diz boyu oldu. Zar Mehmet'inki hala bir karış. Ve güneş, görünmeyen bir borudan yalnız Zar Mehmet'in tarlasına akıyordu. Yapraklar daha bir karışken sararıyorlardı. Çumra'da sulama idaresi vardı. Bu idarenin müdürü, muhasebecileri, memurları. Fakat kanal dedem köylü Mehmet'in tarlasından öteye bir damla yaşlık bile geçmiyordu. Zahar Mehmet bir karışken sararan ekinlerle beraber karısının akşamlara kadar elinde çapa ile iki kat çalışan 60'lık anasının ve 6 yaşındaki oğlunu da sarardıklarını görüyor, düşünüyor ve bekliyordu. Bozkır köylüsünün ne düşündüğünü ve ne beklediğini kimse bilmez. Bir gün sabahleyin erkenden mavzerini alıp tarlaya gitti. Kurusu yolunun içine yattı. Dedem köylü Mehmet ile kardeşi tarlada göründükleri zaman 5 el ateş etti. Bu ölü toprakların üstünde hiçbir şey ölmek ve öldürmek kadar kolay değildir. Zahar Mehmet koşup gelen karısına kanalı açmasını, tarlayı sulamasını, bundan sonra kanalın suyunu kimseye kestirmemelerini, çünkü yukarı tarlanın artık erkeği kalmadığını söyledi. Karısı kanalı açmaya giderken arkasından seslendi. Oğlunu zebil etmemesini, ara sıra hapishaneye beraber getirmesini, koca karıya da hakaret etmemelerini tembih etti. Sonra tarlanın kenarına oturdu. Kanalı açan karısına baktı, baktı ve uzaktan doğru gelen muhtarla jandarmayı bekledi. Dedem köy kanalının suları kıpkırmızıdır. Mehmet de kardeşinin kanları gibi. Konya Ovası'nın ufukları sapsarıdır. Zahar Mehmet'in benzi gibi. Ve hapishanede ağasından yıllığını almadan gitmediği için davar çaldı diye iftiraya uğrayacak 2 seneye mahkum olan dedem köylü bir çoban, Zahar Mehmet'in koğuşundan uzak bir yerde etrafına toplanan hapislere, gözlerini kapayıp başını biraz arkaya atarak dedem köylülerin şarkısını söyler. Ecel gelir kapımızı dolaşır, kara haberimiz köye ulaşır. Çifte gelin kuzu gibi meleşir. Yuma hocam, yuma, kanımız aksın, dostumuz ağlasın, düşmanlar baksın. Zahar Mehmet'in bu şarkıyı dinlemeye yüreği dayanmadığı için kendisi uzaktan görününce hemen susar. 1934. Jandarma Bekir. Hapishanede Çallı Halil Efe'ye hep sorardım. Sana ne diye 101 sene verdiler? Ne hatlar karıştırdın? Asmadıklarına şükür efendi diye cevap verir. Sinsi sinsi gülerdi. Birkaç kere vukuatını öğrenmek için sıkı sıkı sordum. Nihayet başından savar gibi. Devlet benden iki başı bozuk, bir jandarma, bir mavzer, iki at soruyor dedi. Devletin sorduklarını o kadar çabuk sayıverdi ki ağzım açık yüzüne baka kaldım. Ne diye bunları senden soruyorlar dedim. Kayıplarmış da gördün mü diye soruyorlar dedi. Tepeden bir gülüşle yüzüme baktı. Efendi olduğum için hapishanede ilk önce bana pek itibar etmezlerdi. Zaman geçtikçe ısındık. Halil Efe ile de ahbaplığı ilerlettik. O zaman yaptığı bu kağıtları kısım kısım anlattı. Bunların her biri ayrı ayrı hikayelere mevzu olabilirler. Ben şimdilik yalnız bir jandarma, bir at ve bir mavzerin niçin Halil Efe'den sorduklarını anlatacağım. Çal'da Süleyman'ı vurduktan sonra İzmir'e kaçtığımı, orada yakayı ele verince beni Denizli hapishanesine gönderdikleri sana anlatmıştım. Mahkememizi bekler dururken günün birinde beni hapishane müdürünün odasına çağırdılar. Çal müddei umumisi seni istedi. Tahkikatı genişletecekmiş. Çal'a gideceksin dediler. İzmir'den gelirken tabanlarında açılan yarıklar yeni iyi olmuştu. Yüreğim cız dedi. Sen bilmezsin. Karakoldan karakola yayan sevk olmak ne demektir? Hele bu yakaların jandarmaları beni hep tanırdı. Dostum olan vardı. Düşmanım olan da vardı. Müdüre yalvardım. Aman etmeyin. Beni kaza müddei umumisine göndermeyin dedim. Emir çıktı bir kere. Gitmemenin yolu yok dedi. Ne yapalım? Devlet kuvvetine güç yetmez ki. Hapishanede birisini yaralayıp hakkımda tahkikat açtırsam 2-3 ay daha kalırdım ama asıl mahkemem görünmemişti. Reis kötü tanırsa encamım iyi olmaz diye düşündüm. Hemşeriler sağ olsunlar birkaç tayın topladılar, biraz keş peyniri, biraz da kuru soğan verdiler. Hepsini çıkın yaptım, postalları ayağıma sicimle bağladım, nizamiye kapısının altında merkezden gelecek jandarmayı bekledim. Kapıcı gardiyan Necip Efendi benden hiç haz etmezdi. Hem Efe hem fakir olduğumda mı kızardı kim bilir. Jandarma gelince bir kenara çekti, biraz konuştular. Ondan sonra jandarma kelepçeyi ille de arkadan vuracağım diye tutturdu. Aman ocağına düştüm. Uzun yol gideceğiz, insaf et dedi. Dinlemedi bile. Kollarımı arkaya kanırtıp kelepçeyi vurdu. Düzüldük yola. Denizli'den Çal az yol değildir. Temmuz ortasıydı. Sıcakta 7-8 saat yol alıyorduk. O yanlarda karakollar birbirine yakındır. Günde iki jandarma değiştiği olurdu. Uyuya uyuya fıstığa dönmüş jandarmaya 3-5 saat yol koyar mı? Çabucak öbür karakola ulaştırıp geri döneyim diye beni koşturur. Aman bir kıyıda biraz oturalım. Hiç dermanım kalmadı deyince dipçiyi basardı. En kötüsü güneş ortalığı kavurduğu zamanlar yanından geçtiğimiz harmanları uğrar. Göğsüne bağrına döke döke ayran bakracını başına diker. Köylüler verse bile bana bir yudum içirmez. Üçüncü günü akşama doğru Baklan Ovası'nda tren boyunda Kaklık Köyü'ne geldik. Artık Çal uzak değildir diye içim ferahlamıştı. Bir de karakolda kimi görsem, bizim Kara Murad'ın Bekir'i, jandarma olmuş. Beni görünce bir güldü. Yandın garip Halil'im, yandın dedi. Bir mahalleliydik ama küçükten beri hiç aramız barışmamıştı. Birbirimize diye vermesek bile içten içe hasım gibiydik. Ben şu bildiğin karı meselesinden Süleyman'ı vurunca Bekir büsbütün kanıma yürür oldu. Süleyman'la pek arkadaştılar. Bacısını da galiba rahmetliye vermek niyetindeydi. Ben içkiye olup dağa çıkınca köyde rahat oturamaz oldu. İki kere de yataklarımı ihbarladı. O zaman eceline susamadıysa edebiyle otursun. Çallı Halil'in gözüne gayri dünya görünmüyor diye haber saldım. Sesi çıkmaz olduydu. Şimdi karşımda namlı şanlı jandarma olmuş yüzüme bakıp bakıp sırıtıyordu. Sonra yanıma sokuldu. Elini omzuma vurdu. Gel bakalım hemşerim, geçmiş olsun. Kasavet etme, zeybek kısmı dayanıklı olur dedi. Allah Allah, oğlan halimizi acıdım dedim. Ama o yıvışık sırıtması hiç durmuyor, gitgide zihnimi karıştırıyordu. Beni aldı, kendi yattığı odaya bitişik olan köyün misafir odasına götürdü. Kelepçeyi çözmeden içeri bıraktı. Yat uyu bakalım da yarın sabaha kuvvetli bulun dedi. Gene öyle kötü kötü sırıttı. Ben toprak sedirdeki hasırın üstüne uzandım. Bekir'in bu gülüşleri netameli ama Allah hayır versin inşallah dedim uyudum. Sabahleyin şafakla beraber uyandım. Odanın iki duvarındaki ufak pencerelerin önünde kalabalık vardı. Ne oluyor ki diye doğrulacak oldum. Bekir içeriye girdi. Hep akşamki gibi gülüyordu. Yanıma sokuldu. Kalk bakalım Halife. Seninle eski hesapları temizleyelim. Bak ne kadar dostum varsa topladım geldim dedi. Kendi kendime bir de yandın garip Halife, yandın dedim. Gözlerimi şöyle bir pencerelere, kapının aralarına doğru gezdirdim. Amanın ne göreyim? Yedi köyün ayağını muhtarı burada. Bekir gitmiş, bana düşman ne kadar köy varsa hepsinin ihtiyarlarını toplamış gelmiş. Hiç renk vermedim. Bekir yanıma sokuldu. Kelepçeye yapışıp bir asıldı, hemen doğruldu. Çeke çeke odanın ortalık yerindeki direğe götürdü, bir ip çıkardı, beni oraya sımsıkı bağladı. Ondan sonra bastı sopayı. Mapuslukta adam dayak yemekten yılmaz. Eğer Bekir yalnız dayak atsa, bunu da tenha bir yerde yapsa hiç ağrıma gitmezdi. Jandarma değil mi? Elbet dövecek. Ama böyle yedi köyün muhtarını başına toplayıp da envai türlü hakaret etmesi bana pek dokundu. 5-10 değnek vurduktan sonra gidiyor, kapıdan yalak gibi ağzını açıp bakan muhtarlarla, oraya biriken köylülerle konuşuyor. Sonra dönüp yanıma gelerek soyuma sofuma sövmeye, suratıma tükürmeye, ötemi verimi tekmelemeye başlıyordu. O tükürünce ben elimi yüzüme götürmek istiyordum. O zaman bağlar bileğimi acıtıyordu. Yüzümü acıdan buruşturunca bakanların hepsi katıla katıla gülüyorlardı. Bizim Bekir bir saatten ziyade benimle eğlendi. Her yanımı dayaktan çürüttü. Uyuz ete yapılmayacak hakaret yaptı. Ama ben de ağzımı açıp bir of demedim. Onun meramı beni zebun edip yalvartmaktı. O kadar adamın karşısında ölüm serilse bunu yapamazdım. Yine de yapmadım. Bekir yorulunca yakımı bıraktı. Köylülerle beraber yemek yemeye gitti. Ben içimden, ölen Bekir, sen bir elime düşmeyesin dedim. Ben Çallı Halil Efe olduktan sonra kimsenin ettiğini yanına koymazdım. Az sonra Bekir göründü. Hiç sesini çıkarmadan bağlarımı çözdü, dışarı çıktı, atına bindi, beni önüne kattı. Çala doğru yürümeye başladık. Denizli'den beri hiç atlı jandarma ile yürümemiştim. Bu da kaderde yazılıymış dedim. Şöyle böyle 2 saat kadar yürüdük, ovanın ortasındaydık. Bekir atını ağır ağır sürüyordu. Ben de dizime kadar çıkan otların içinde bir yürüyüp bir koşarak sol yanından gidiyordum. Bir aralık yaptım. Kelepçenin ortasındaki vida sallanıyor. Ellerimi yavaşça iki yana çevirdim. Kuvvetli kuvvetli bastım. Paslı kelepçenin vidası çıt dedi düştü. Hiç sesimi çıkarmadan daha bir yarım saat gittik. Ondan sonra Bekir'e döndüm. Ellerimi uzattım. Bekir Efe dedim. Bu kelepçenin vidası düşmüş. Bekir aklınca kabadayı adamdı. Elinde mazeri, altında atı olduktan sonra ben nereye kaçabilirdim ki? Hiç istifini bozmadı. Çıkar kelepçeyi koy cebine dedi. Dediğini yaptım. Biraz daha yürüdük. O zaman kuşağımda gümüş tabakayı çıkardım. Bekir'e uzattım. Al bakalım Bekir Efe, sar bir cigara dedim. Ben Çanlı Halil, sen Çallı Bekir olduktan sonra biz daha çok rakılar içeriz, çok kadehler tokuştururuz. Yüzüne bir baktı. Durdu durdu, ondan sonra elini uzatıp tabakayı aldı. Elinde tuttuğu mavzeri dizlerinin üzerine yatırdı. Dirseklerini onun üstüne dayadı. Tabakayı açıp cigarayı sarmaya başladı. Şöyle yandan bir göz attım. Hem cigarayı sarıyor hem de dirseklerini sıkı sıkı mazere bastırıyordu. Silahın namlusu benden yana olduğu için hiç umut yoktu. Ülen Bekir, bunu da çaktın diye içinden söyledim. Tam bu sırada Bekir cigarayı ıslatıp yapıştırmak için dudaklarına götürdü. Dirsekleri mazerin üstünden şöyle bir nefes alımı kalktı. O daha ne olduğunu anlamadan ben mazeri kapınca 20 adım öteye fırlamıştım. Oradan bağırdım. İn bakalım Bekir çavuş. Şimdi de biz hesap görelim. Bekir hemen indi. Gülerek yanına sokulmak istedi. Olduğun yerde kal diye bağırdım. Kelime-i şehadet getir. Seni vuracağım. Bey, Bekir'in bu sözleri dediğim zamanki halini bir görmeliydi. Yüzü sararıverdi. Melil melil yüzüme bakmaya başladı. Aman Halil Efe dedi. Yavukluğum var. Bir garip anam var. Canıma kıymada ne yaparsan yap. Yüreğim acımadı değil. Ne kadar aramız açık olsa yine hemşerilik vardı. Bir mahalle delikanlısıydık. Ama onun ettiği hakareti kandan başka bir şey temizlemezdi. Bekir sağ kaldıkça insan içine çıkamazdım. Vuracağım seni Bekir. Başka yolu yok. Bir vasiyetim varsa söyle dedim. Bunu dedim, mavzeriyle doğrulttum. O zaman Bekir kurtuluş olmadığını anladı. Garip garip bana baktı. Sonra başını çevirdi. Öte yanda yularını sürüp otlayan atını bir süzdü. Sonra başını kaldırıp gökyüzüne de bir göz attı. Tekrar bana döndü. Ağzını açtı, tam bir şey söyleyecekti, tetiğe dokandı. Bekir Ceyiz oraya yıkılıverdi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi efendi? Sen istersen gene inanma, benim tetiğe dokunmamla Bekir'in yere düşmesi bir oldu. Allah bilir ya, garip olan kurşundan değil, korkudan öldü. Benim kurşun ona diriyken değil, ölüp yere yıkılırken değdi. 1934. Sarhoş. Kanuni Kamil, bahçe sahibinden yevmiyesini aldıktan sonra bir saat daha orada kaldı. Hanende Muhsin'e adam akıllı sarhoştu. Tam balta olacak sıraydı. Zaten Kamil de burnunun ucunu görmüyordu. Garsonlar yavaş yavaş radyom lambalarını söndürüyorlardı. Bir bekçiyle iki polis, kenardaki salkım söğüdün altına yıkılıp kalan bir kunduracı çırağını kaldırmışlar, dışarı çıkarmaya çalışıyorlardı. Gazino sahibi o tarafa koşup hesap isteyince sarhoş çırak bir daha yıkılır gibi oldu. Ağzını bir tarafa eğerek anlaşılmaz laflar mırıldandı. Fakat gazinocu pek dolma yutar soyundan değildi. Yakasına yapışıp başından kasketini alınca oğlan ayılır gibi oldu. Pantolon cebinde bir hali arandıktan sonra parayı verdi, polislerin kolunda çıkıp gitti. Gazinocu büfeye döndü. Kamil ile Muhsin'e büfeden vuran aydınlığa bir masa çekmişler, karşı karşıya oturuyorlardı. Önlerinde ufak bir şişe rakı vardı. Kamil önüne bakıyor, kız kendi kendine hafif şarkılar mırıldanıyor ve sonra durup dururken gülüyordu. Bu daha ziyade yüz sinirlerinin acayip bir gerilmesine benzeyen bir gülüştü. Kamil düşünüyordu. Gazinocu Muhsine'yi alıp otele kadar götürmeden defolmuyor, ne yapmalı da bu akşam beraber gitmeli, sonra asıl mühimi bizimkini ne yapmalı? Gece yarısı sokaklara fırlar, karakolları ayağa kaldırır. Ne şirrettir o. Sıska sarı yüzüyle karısı gözünün önüne geldi. Şimdi otelde oturmuş pencereden sokağa bakıyor, beni bekliyordur diye düşündü. Ürktü ve elini yüzüne götürüp gezdirerek şaşkın bir hareket yaptı. Bu sırada gazinocu geldi. Muhsine'ye, hadi bakalım dedi. Muhsine kalktı. Kamil de beraber. Bahçede yürüdüler. Yollar kumluydu ve gıcırdıyordu. Kamil kolunun altında sıkı tutmaya çalıştığı siyah kılıflı kanunu birkaç defa ağaca çarptı. Yıkılacak gibi sallandı. Yolda 5-10 adım gittikten sonra bir araba geçti. Gazinocu eliyle işaret etti, araba durdu. Evvela Muhsin'e bindi. Gazinocu kızın arkasından binmek isteyen Kamil'i eliyle iterek içeri atladı ve araba yürüdü. Kamil yolun ortasında bir müddet sallanıp durarak düşündü. Hemen hemen her akşam bu böyle olduğu için kızdığı falan yoktu. Yalnız her akşam böyle arabaya ayağını iterken itilip sokakta yalnız kalınca bir müddet düşünmek adetiydi. Sonra sallanarak kendi oteline doğru yürüdü. 4 katlı otelin en üst penceresinden beyaz bir gölge sarkıyordu. Kamil ürperdi. Yukarıdan kısık bir ses bağırdı.
Çingene! Alçak çingene!
Bahçe dağılığı 1 saat oluyor. Gene o Muhsin'e dedikleri kaltan peşindeydin değil mi? Kamil başını yukarı kaldırdı. Muvazenesini kaybederek yere yuvarlanıyordu. Kanunu destek gibi kullandı ve ayakta kaldı.
Ne bağırıyorsun gece yarısı be? Hesap görüyorduk.
Hesap mı? Arabanın peşinde köpek gibi dolaştın, görmedin mi sanıyorsun? Dinsiz imansız çingene. Yukarıdan doğru ağlayan bir çocuk sesi duyuldu. Kamil okkalı bir küfür savurdu. Fakat kendini tutamadı. Yere yuvarlandı. Siyah torbalı kanunu yerden kaldırıp koltuğunun altına sıkıştırırken yukarıda bütün sokağı çınlatan bir feryat koptu.
Gelme buralara alçak! Sokmam seni içeri, gelme!
Beyaz baş içeri çekilmek istedi. Fakat hızla çekilirken pencereye çarptı. Pencerenin kenarındaki değnek düştü. Ağır çerçeve bütün yüküyle kadının başına indi. Kamil yalnız bir cam şınkırtısı işitti. Merdivenleri hızlı hızlı çıktı. Otel hizmetçisi alışkın olduğu için fazla ehemmiyet vermedi. Don gömlekle yatağından kalkıp kapıyı açmıştı. Tekrar yerine koştu. Kamil söylene söylene odaya geldi. Kanunu bir duvar kenarına dayadı. Ortada karılanın ayak ucundaki demirle pencere arasında bir salıncak sallanıyordu. 2 yaşlarında kadar bir çocuk salıncakta oturmuş katılırcasına ağlıyordu. Kamil cam şangırtısını unuttu, çocuğun yanına gitti. Sus iki gözüm, sus anam baba. Salıncağın yanına diz çökerek çocuğu sallamaya başladı. Bu sırada yayvan yayvan ninni söylüyor, karma karışık şeyler mırıldanıyordu. Ah o anan olacak karı, ah nereden başıma sardın bu sıska kaltığı. Senin de başının derdi benim de. Uyu bakayım. Hadi uyusana. Ninni, ninni. Sonra makamla söylemeye başladı. Bir gün İstanbul'a gitsek. Ninni. Şu karıyı başımızdan salsak. Ninni. O zaman sen de kurtulursun ben de. Ninni. Birdenbire durdu. Odadaki sessizlik onu şaşırttı. Karısı bağırmıyor, gelip saçını başını yolmuyordu. Garip bir korkuyla yerinden doğruldu. Odada gözlerini gezdirdi. Çocuk da susmuştu. Karısı hala pencereden dışarı bakıyordu. Kamil bunu görünce kısık bir kahkaha attı. "Ne bakıyorsun be?" dedi. "Ne var dışarıda? Mahalleyi nasıl ayağa kaldırdığını mı seyrediyorsun?" Yarı kapalı gözlerini açmaya çalışarak bir kahkaha daha attı. Fakat bunu yarıda kesti. Gözleri büsbütün açıldı. Bir adım daha ilerledi. Karısı pencerenin önünde diz çökmüş, başı dışarıda duruyordu. Kamil kırılan ve aşağı düşen camın farkına varmadı. Fakat yerde biriken kanları gördü. Bu kanlar pencerenin kenarından başlıyor ve duvarda bir nehir gibi kıvrıntılar yaparak iniyordu. Kamil hiç sesini çıkarmadı. Yavaş yavaş geri çekildi. İçinde kirli çamaşırlar bulunan bir sepetin üstüne oturarak o tarafa doğru uzun uzun baktı. Sabaha kadar öyle oturdu ve baktı. 1933. Üçüncü kısım. Bir cinayetin sebebi. 1. Ağır ceza muhakeme salonunun önü hınca hınç kalabalıktı. Efendi kılıklı adamlar, külhan beyler, hukuk fakültesi müdavimleri, lise talebesi hanımlar, kahvede tavla oynamaktansa burada muhakeme seyretmeyi ekonomiye daha muvafık bulan geçkin işsizler koridorlarda geziniyorlardı. Salon dolmuştu. İğne atacak yer yoktu. Zaten dışarıda dolaşanlar da içeride yer bulamayanlardı. Hiç olmazsa girerken çıkarken suçluyu görürüz, neticeyi de öğreniriz diye bekliyorlardı. Kızının nafaka davası için ikinci hukuka gelen ihtiyarca bir kadın bir orta mektep talebesine sordu. Evladım, burası neden kalabalık? Hüsamettin'in muhakemesi de ondan. Ne yapmış bu Hüsamettin? Çocuk kadının cahilliğine güldü. Adam öldürmüş adam ve izah etti. Bu sene muallim olmuş. Anadolu'ya tayin etmişler. Harcırahını şurada burada yemiş. Sonra da yol parası için tanıdığı bir komisyoncuyu tabancayla öldürmüş. Genç desene. Öyle, daha çocuk bile. 4 defadır da bir bahaneyle muhakemesini terlik ettiriyor. Bakalım bu sefer. Sözü yarım kaldı. Halk harekete gelmişti. Başlar birbirinin omuzundan merakla uzanıyordu. Geliyor, geliyor. Hani yahu? Kör müsün be, elleri kelepçeli, başını önüne eğmiş. Siyah şapkasının altında sararmış yüzü bir kat daha zayıf görünen ince, orta boylu bir genç iki jandarmanın arasında hızlı, dolaşık adımlarla geçti. Üzerine dikilen gözlerin tesirinden kurtulmak için etrafına dokunuyordu. Salonun yanındaki ufak aralıkta ellerindeki kelepçeyi çıkardılar. Kendisini pencerenin yanına attı. Ayasofya'nın önündeki ağaçlara, aşağıdaki ayran, kuru poğaça, simit satan adamlara baktı. Gözünü etrafta bir gezdirdi. Bu açık göklere, bu gri kaldırımlara hasret çektiği besbelliydi. Boz bıyıklı mübaşir çağırınca şapkasını eline alarak içeri girdi. Yerine oturuncaya kadar dinleyici sıralarını süzdü. Kendisine bakan gözlerden azap duyduğu görülüyordu. Nefsini zorlayarak yukarı locaları, sıraları falan bir daha gözden geçirdi, aradığını bulamadığı anlaşılıyordu. Yumrukları sıkıldı, yüzü buruştu, çenesi titredi. Az daha ağlayacaktı. Sonra büyük bir gayret sarf ederek başını çevirdi ve yerine oturdu. 2. Reis Bey, müsaade ederseniz artık her şeyi, bütün hakikati söyleyeceğim. Ben Reis Bey, komisyoncu Nuri Efendi'yi sizin bildiğiniz, şimdiye kadar da benim söylediğim gibi para için öldürmedim. Ben onu kendisiyle münasebeti bile olmayan bir mesele yüzünden, bir aşk, bir günün meselesi yüzünden öldürdüm. Bunu size başlangıcından anlatayım. Bir gün arkadaşlarım İstanbul liselerinden birinde bu sırada mezun olan bir hanımın benimle tanışmak istediğini söylediler. Peki dedim. Fakat pek o kadar da alakadar olmadım. Çünkü bilirsiniz ki erkekle kadın arasında daimi bir arz ve talep vardır. Birincisi kadın, ikincisi erkek tarafından. Eğer talep kadın tarafından olursa o kadar hoş olmuyor. Neyse tanıştık. Görünüşte alelade bir kızdı. Beni bizim mektebin müsamerelerinde görmüş, rollerimi beğenmiş, onun için konuşmak istiyormuş. İlk günlerde o beni arıyor, ben çekingen durdukça üstüme düşüyordu. Elimde olmayarak alaka gösterdim. Uzun uzun her mevzudan konuştuk. O zaman anladım ki bu kız göründüğü gibi değil, çok zeki, her şeyi kavrıyor, her şeye aklı eriyor.